Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, programa başlarken öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Yeni bir Üsve-i Hasene programından hepinize hayırlı günler, sıhhat, selamet, afiyetler niyaz ediyorum Yüce Rabbimizden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki muhtaç insanlarla, zayıf, hasta, yoksul, köle ve dullar, carilerle daha fazla şefkat ve merhamete dayalı bir münasebetinin, ilgisinin olduğunu görüyoruz. Hasta olduğu zaman Efendimiz onları ziyaret ediyor, onların halini hatırını soruyor. Bir muhtaç varsa onun ihtiyacını görmek üzere Efendimiz bir fiil kendisi meşgul oluyor. Etrafındaki insanları onlarla alakalı olmaya teşvik ediyor. Bu minval üzere hastaları ziyaret, onları teselli etme yine Efendimiz Aleyhisselam'ın çok önem verdiği, önemle üzerine durmuş olduğu konulardan bir tanesidir. Tabii ki etrafımızda hasta olan insanlarımız bulunuyor. Kendimiz zaman zaman hasta oluyoruz. Onlarla bir mümin kardeşi olarak ve üzerimizde hakları olan insanlar olarak ne şekilde ilgimiz olmalı, ne şekilde onlara ilgi ve alaka göstermeliyiz? Bunun da en güzel örneğini sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize göstermektedir. Tabii şunu belirtelim ki bazı hastalar oluyor. Hastalıkları esnasında hep ölümü düşünüyorlar ve artık tekrar sıhhate kavuşamayacaklarını ve ölüp gideceklerini düşünerek endişe taşıyorlar, korku duyuyorlar. Dolayısıyla bir hasta ziyaret ettiğimizde veya bir hastanın yanında bulunduğumuzda hemen işte dünya fani, ölüm gerçek, ölüp gideceğiz gibi ölümden onun korkusunu, endişesini artıracak şekilde ölümden bahsetmek yerine böyle kimseleri uygun sözlerle teselli etmek, böyle tekrar sıhhatine kavuşabileceğini ona söylemek, ümit vermek, gönlünü hoş etmek. Ama ölümün de Allah'ın emri olduğunu, kaçınılmaz bir gerçek olduğunu anlatmak, ama her insanın, hasta olan her insanın da hemen öleceğinin de söylememek. Yani her hasta olan ölmez veyahut da hasta olmayan kimseler yaşar da hastalar ölür gibi bir kural yok. Nice yatalak hastalar var, uzun zaman hastalık çeken insanlar var. Onlar hastayken, hastalıkla uğraşırken sıhhatli olan nice insanlar değişik sebeplerle, nedenlerle dünyalarını değiştirebiliyorlar. Dolayısıyla hastalık her şeyin sonu değil. Ve ölüm de hastalığa bağlı değil. İnsan tekrar sıhhate kavuşabilir. Bu böyle ümit vermek daha uygun, edebe uygun bir davranıştır. Nitekim İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedeviyi ziyarete gelmişlerdi. Her hastayı ziyaret ettiğinde yaptığı gibi Efendimiz aleyhisselam ona da geçmiş olsun, hastalığın günahlarına kefaret olur inşallah buyurarak onu teselli ediyor ve şifa yap olması için de Allah'a dua ediyor. Geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Ve o hastalığın acısını, elemini azaltmak üzere de bu hastalıkların inşallah günahlarına kefaret olur, Allah katında derecenin artmasına da vesile olur diye de temennisini dile getiriyor. Efendimiz aleyhisselamın bununla ilgili ne güzel hadis-i şerifleri var muhterem dinleyenlerimiz. Bir insanın diyor rahatsız olsa, başına bir musibet gelse, hatta eline, parmağına bir diken batsa, ona sabrettiği takdirde bir dikenin batması bile onun günahların kefaret edilmesine, yani bağışlanmasına, derecesinin yükselmesine, terfi derecata sebep olabileceğini, dolayısıyla onlara sabretmenin, şükretmenin gerekliliğini hatırlatan nasihatleri var. Bu arada hastaya dua etmek, sağlık ve şifa dileğinde bulunmak tabii ki en önemli işlerden birisidir. Yani inşallah kısa zamanda şifa yap olursun. Allah önceki sıhhat haline seni döndürür. Hatta ondan daha iyi bir hale gelirsin gibi sağlık niyazlarımızı, dileklerimizi iletmemiz gerekiyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalanınca, kendi yakınlarının, hanımlarından, çocuklarından biri hastalanınca sağ eliyle hastayı sıvazlardı ve ona şöyle dua ederlerdi. Bütün insanların Rabbi olan Allah'ım, bunun ızdırabını giderip şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Buna hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ihsan eyle ya Rabbi. Buhari'de, Müslim'de geçen Efendimizin duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasına, kıymetli dinleyenlerim, hemen yüce Allah'ı anarak onun yüceliğini, büyüklüğünü, bütün kainatın, varlığın Rabbi olduğunu, bütün insanlar Rabbi olan Allah'ım sözüyle bir defa inanca, tevhide, akideye yer veriyor. Gönüllerimizi hemen Cenab-ı Hakk'ın yüceliğine, tevhide yönlendiriyor. Bütün şifanın sahibinin olduğunu bize öğretiyor ki Efendimizin bütün sözlerinde, hutbelerinde, konuşmalarında, dualarında hep o dinimizin temel esası olan tevhidi hep telkin ettiğini, öne aldığını görüyoruz ki her şeyin temeli bu tevhid inancıdır. Allah'ın birliği, Allah'ın sonsuz yüceliği, her şeyin Rabbi, sahibi, ilahı olması, bunun sürekli tekrarlanması lazım, bu inancın kuvvetlenmesi lazım ve onun dışında da hemen Cenab-ı Hak'tan o hasta olan kişi için onun ızdırabını giderilmesini, şifa vermesini, hatta yani orada hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde onun şifaya erişmesini diliyor. Böylece de o kişiyi hem manen teselli etmiş oluyor, manen güç kuvvet ona aşılamış, enerji vermiş oluyor, hem de Cenab-ı Hak'tan şifa dilemiş oluyor. Selman radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ben diyor hastayken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma geldi, ziyaretime geldi. Çıkarken de şöyle dua etti bana. Ya Selmanu keşefallahu durrake ve gafara zembeke ve afake fi dinike ve cesedike ile ecelike. Ey Selman, Allah sıkıntılarını gidersin, günahını affetsin, ölünceye kadar da dinine kuvvet, bedenine sıhhat versin. Bu duaları Efendimizin yaptığı gibi biz de yapsak daha güzel olur. Ama buna benzer yine dualarla da hastayı teselli etmemiz, ona ümit vermemiz, ona güç kuvvet kazandırmaya çalışmamız da uygun düşecektir kıymetli dinleyenlerim. Yine uzaklık gibi sebeplerle eğer bizzat gidip hastayı ziyaret imkanı bulamazsak, bu zamanda ya başkası aracılığıyla selam gönderebiliriz veya günümüzün iletişim vasıtaları kullanarak telefon olabilir, bir mesaj olabilir veya yine bir başkasıyla gönderdiğimiz selam olabilir. O şekilde, ama ulaşma imkanımız yoksa, yani ciddi manada bir engel varsa, hakikaten ulaşmak isteyip ulaşamıyorsak daha farklı yollarla o hasta olan kardeşimize ulaşıp ona sağlık ve şifa dileklerimizi de yine ulaştırma imkanımız aranabilir ve bulunabilir. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki hastaları ziyaret etmek, onları teselli etmek, onlara yardımcı olmak bizim bir vazifemiz ve üzerimizdeki haklar cümlesinin olduğu gibi, bir de Cenab-ı Hak ölenlere rahmet eylesin, kalanlara sabır versin, hayatın yine bir gerçeği olarak ölüm gerçeği olduğunu hepimiz yaşıyoruz, hepimiz biliyoruz. Ölen tabii ölüp gidiyor. Ölüye karşı ayrı vazifelerimiz var. Onun tekfinidir, tedfinidir, onun uğurlanmasıdır. En güzel şekilde ahirete uğurlanmasıdır. Ama diğer tarafta da ölü yakınları var, cenaze sahipleri var. Onların da taziyeye tabii hem ihtiyaçları var, bizim de onları taziye etme gibi bir görevimiz var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Malik rahmetullahi aleyhin Muvatta isimli hadis kitabının cenayiz bahsinin bölümünün kitabının 41. hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Herhangi bir musibete uğrayan Müslümanlar benim vefatımla başlarına gelen musibeti düşünerek teselli bulsunlar ve sabretsinler. Böyle buyurmuş. Çünkü Peygamberimiz sahabe-i kiram için, Müslümanlar için ve bütün Müslümanlar için, hatta bütün dünya için çok önem arz eden bir şahsiyetti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hayatta olması, onun bir fiil peygamberlik vazifesini hayatta olarak devam ettirmesi, nübüvvet nurundan bütün dünyanın istifade etmesi, tıpkı doğan bir güneşten dünyanın aydınlanması gibi, o Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir rahmeti. Yani Efendimizin peygamberi bir rahmet, ama onun bir fiil hayatta olup da canlı bir şekilde dünyada yaşayan bir insan olarak o vazifesini insan arasında devam ettirmesi, o apayrı bir rahmet. Dolayısıyla bir peygamberin ölümü Müslümanlar için, etrafındaki insanlar için Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanıdır, bir musibettir ayetteki ifadesiyle. Estağfirullah ellezine izâ asâbetum musibetun kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Onlara bir musibet geldiği zaman, ki ya musibet nimetin karşılığıdır veya insan sevindirecek olayların karşılığını insan üzecek durumlardır. Ölüm gibi, afetler gibi, hastalıklar gibi, ona ayet-i kerime ve Yüce Rabbimiz musibet diyor. Ölüme de musibet diyor Yüce Rabbimiz, bir gerçek olmakla beraber. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatı da ümmeti için bir Allah'ın imtihanı, bir musibet sayılıyor. Ama hiçbir musibetle kıyaslanması mümkün olmayan büyük bir musibet olarak bunu bize Efendimiz kendisi beyan ediyor. Gerçekten de kıymetli dinleyenlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatıyla ilgili rivayetlere ve tarihi bilgilere baktığımız zaman orada sahabe-i kiramın, Müslümanların gerçekten çok üzüldüklerini, dünyalarının karardığını, diyorlar ki Efendimiz vaat ettiği gün belki Medine güneşliydi. Yani coğrafi olarak güneşli bir gündü, ama öylesine Medine karardı ki aslında kararan Medine değil, insanların kalp dünyaları, gözleri, hüzünden dolayı ruh dünyaları tabii kararmış oluyor. Biz diyorlar öyle karanlık bir gün, öyle musibetli, öyle hüzünlü bir gün daha hiç görmedik. Ne Efendimizin vefatından önce, ne vefatından sonra. Hangi, bak, Bedir yaşandı, orada ne büyük hadisler oldu, 14 tane şehit verdik. Uhud yaşandı, orada 70 tane şehit ve kirallarımız oldu. Çok büyük olayların yaşandığı günler oldu Efendimiz hayattayken ve sonrasında, ama böyle bir karanlık bir gün görmedik diyorlar. Çünkü bir peygamberin vefatı bulunduğu ortam ve insanlar için böylesine büyük bir olaydır. Efendimiz de onu beyan ediyor. Dolayısıyla başınıza diyor bir musibet geldiği zaman, benim diyor vefatımla birlikte başınıza gelen musibeti düşünün. Daha büyük bir musibeti düşündüğünüz takdirde diğerleri küçük kalır ve onlara katlanmanız, sabretmeniz daha da kolaylaşır diye Efendimiz bizlere tavsiyede ve öğütte bulunuyor. Değerli dinleyenler, kıymetli kardeşlerim, musibette karşılaşan kişiyi teselli etmek, onu sabra teşvik etmek anlamına geliyor taziye. Daha ziyade cenaze sahibine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini bildirmek anlamında da bizim dilimizde ıslah haline gelmiş taziye kelimesi. Bir felakete uğrayan kimseye sabır tavsiyesine bulunmak, meydana gelen musibetle kaderin tecelli ettiğini ve bunu geri çevirmenin artık mümkün olmadığını, kadere teslim olmanın kişiyi ruh rahatlığa erdireceğini telkin etmek gerekiyor. Burada Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili çok ayet-i kerimeler var. Yani kader kelimesi geçmese bile, yani bu anlamda kadere iman anlamına geçmese bile, bizim kader inancımıza yüklemiş olduğumuz anlamı, muhtevayı ifade eden ve bizi Allah'a teslimiyete, Cenab-ı Hakk'ın tecellilerine, hoşumuza gitsin gitmesin, faili mutlak Cenab-ı Hakk olduğu için olan biten bütün olay hadiselerde Cenab-ı Hakk'ın bir hikmetin olduğunu bilmek, ona teslim olmak, onu kabullenmek, ona rıza göstermek hep ayet-i kerimelerde bize telkin eden bir durumdur. Nitekim hadis suresinin 20 ikinci tahmin ediyorum veya üçüncü ayet-i kerimesinde orada çok önemli bir ayet-i kerime var. O ayet-i kerime yine böyle musibetle ilgili bir ayet-i kerimedir. Yani savaşlarla, ölümle ilgili. Şöyle buyuruluyor. Mâ asâbe min musibetin fil ardı ve lâ fi enfusikum illâ fi kitâbin min kable nebra'aha inne zâki alallâhi yesîr. Yani ister yeryüzünde olsun, ister kendi bizzat, kendi nefislerinizde, yani şahsınız üzerinde olsun, meydana gelen bir musibet, ölüm, hastalık, daha büyük olaylar, bunlar diyor Cenab-ı Hak, illa fi kitabin min qabli en nebraha, onu fiili olarak, tatbiki olarak henüz ortaya çıkmadan önce, olaylar vuku bulmadan önce, musibet gelmeden önce, biz onu diyor bir kitapta yazmışızdır. Bir kitapta kayıtlıdır. Levh-i Mahfuz'da kayıtlıdır veya İlm-i İlahi'de kayıtlıdır. Burada inne zelke alallâhi yesir. Bunu bu şekilde yapmak Allah'a çok kolaydır. Yani olaylar, varlıklar meydana gelmeden önce onların ne şekilde vuku bulacağını bilmek ve bunu bir kitaba kaydetmek, sonra kitapta kaydedildiği şekilde onu meydana getirmek kesinlikle Allah için çok kolay bir durumdur. Cenab-ı Hak kesinlikle efendim bunları yapmakta zorlanmaz, kadri mutlaktır. Niye peki Cenab-ı Hak bizi böyle olan biten hadiseye rıza göstermeye, razı olmaya, teslim olmaya, ya Rabbi bunlar hepsi kul külü min indillah, hepsi Allah'tandır, sendendir ya Rabbi, ya Rabbi. Sabrı gerektiriyorsa sabrederiz, şükrü gerektiriyorsa şükrederiz, sana teslim oluruz, ihsan etmeyiz şeklinde bizi teslimiyeti davet etmesinin sebebi nedir? Sebebi şudur. لِكَيْ لَا تَأَسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Yani bunu böyle bilirseniz, başınıza gelen olaylar eğer sizi sevindirecek olaylar olursa buna fazla sevinmezsiniz. Üzücü olaylar meydana gelirse buna da gereğinden fazla üzülmezsiniz. Veya üzülecek şeylere gereğinden fazla üzülmemeniz, sevinecek şeylere gereğinden fazla sevinmemeniz ve orada ister musibet olsun, ister nimet olsun, onun karşısında Allah'ın kulları olarak nasıl bir tavır sergilememiz, bir teslimiyet göstermemiz, bir şükür sergilememiz veya sabır sergilememiz gerekiyorsa kulluğun gereğini yapabilmemiz için Cenab-ı Hak bunu böyle bildiriyor. Teslimiyete davet ediyor daha doğrusu. Allah diyor böyle kendini öven, kibirli insanları da sevmez. Cimri insanları da sevmez buyuruyor ayet-i kerimenin sol tarafında. Dolayısıyla genelde sahiplerine, musibete uğramış insanlara bu tür ayet-i kerimeleri okumak, teselli etmek, teslimiyeti davet etmek insanı rahatlatır, insanın gönlünü yumuşatır, ondaki teslimiyet duygularını artırır, huzur bulur, rahatlar, böyle daha böyle farklı, Allah korusun insanlar çok üzülüyorlar, kalp krizi geçirip ölebiliyorlar, beyin krizi geçirip yani kanaması geçirip ölebiliyorlar, sakat kalabiliyorlar, komaya girebiliyorlar, yani musibetler karşısında çok olaylar yaşıyoruz ama böyle bir teslimiyetle beraber buna sabretmeye başladığımız zaman başımıza girebilecek daha farklı musibetlerin de belalarında Allah'ın izniyle önüne geçme fırsatını, imkanını ve gücünü kendimizde bulmuş olabiliyoruz. Bu açıdan da böyle insanlara yanına gittiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın başa gelen belalara ecir verdiğini, Cenab-ı Hak bu dünyada ayet-i kerimeler var. Sabredilse kul Cenab-ı Hak ona büyük mükafatlar verir. Onların üzerine sekinet indirir, rahmetini indirir, onları felaha erdirir, hidayete erdirir, en doğrusu en güzelini onlara yapmalarına yardımcı olur diye şeyler var. Ayet-i kerimede müjdeler var. Bunun en açık müjdesi deminki okumuş olduğum istirca dediğimiz, yani o musibetler karşısında Allah'a dönme, Allah'a sığınma. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz diyebilme olursa peşinden ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaikumul muhtedun. Böyle diyen insanların üzerine Cenab-ı Hakk'ın özel yardımı iner diyor. Salavat desteği gelir, yardımı gelir. Cenab-ı Hakk'ın hususi yardımı ulaşır o insanlara. Allah'tan bir rahmet de kendilerine kuşatır. Böyle kalplerin ruhlarını ve onlar doğru yolu bulurlar. Ne demekti doğru yolu bulmak? Yani her durum karşısında kulluğun gereği neyse onu yaparlar. gereğini yaparlar, yoldan çıkmazlar. Böyle sapkın, yanlış hal ve hareketlere, sözlere de yeltenmezler diye ayet-i kerimenin böyle müjdesi var. Onun dışında diğer ayet-i kerimeler de bizi müjdeliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın imtihanına sabretmenin, belalara sabretmenin karşılığını Cenab-ı Hakk'ın ecir verdiğini hatırlatmak tam yerinde uygun bir davranış olur. Bununla birlikte Allah ecir mükafatını artırsın. Cenab-ı Hak sabrı cemil versin. Cenab-ı Hak işte şükretmeyi nasip eylesin. Allah sabır versin gibi bu tür telkinler de yine taziyede faydalı olacak gerekli cümlelerdendir. Nitekim bundan dolayı taziyenin acıları azaltıcı bir tesire sahip olduğunu hem görüyoruz hem biliyoruz. Yani acılar paylaşıldıkça azalır, sevgiler ve güzellikte paylaşıldıkça artar diye de bir söz var. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu taziyeler var. Oradan bir iki örnek vermek istiyorum. Hazreti Zeynep radıyallahu anha, Efendimiz aleyhisselamın kızı olan Hazreti Zeynep, Resul-i Ekrem Efendimiz'e oğlum öldü, lütfen bize kadar geliniz diye haber gönderdiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle onu taziye etti. Alan da veren de Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin buyurarak kızına selam gönderdi. Meşguliyeti bittikten sonra da bizzat yanına gitti Hazreti Zeynep validemizin kızının. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taziyenin mühim bir insani vazife olduğunu belirtiyor bir sözlerinde ve bize şöyle buyuruyor. Bir musibeti sebebiyle din kardeşine taziyede bulunan mümine Allah Teala kıyamet günü kerem elbiselerinden giydirir, ona ikram eder, ona şeref bahşeder buyuruyor. Bu konudaki vazifemizi de yerine getirmemizi Efendimiz bu şekilde teşvik ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın yine böyle taziyeleri var. Bu durumda olan insanlara ya mektup göndererek veya bizzat kendisi giderek taziyeleri var. Yine programımızın ilerleyen bölümlerinde de onu siz değerli dinleyenlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Programın sonuna gelmişken değerli dinleyenlerim, hepinize en derin muhabbetlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ve hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum.